Kitabın adı Bu Denbrocklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 13. ayrım. Duvardaki tahtadan oyma saatin guguk kuşu başını dışarı çıkarıp guguk, guguk, guguk diye defalarca öttü. Tony 7, 8, 9 diye saydı ve kendi kendine "Haydi artık kalk" dedikten sonra yataktan fırladı ve pencerenin pancurlarını açtı. Gökyüzü biraz bulutluydu fakat yine de güneş parlıyordu. Sağ taraftan deniz fenerinin epeyce ötesinde Mecklenburg kıyısının uzantısıyla birleşen denizin çırpıntısı yeşil ve mavi şeritler halinde puslu bir ufukla birleşiyordu. Tony sonra denize girerim diye düşündü ama önceden güzel bir kahvaltı edeyim ve kanımdaki metabolizma azalıp güçten düşmeyeyim. Bunu söylerken gülümsedi ve çabuk çabuk ve neşeli neşeli elini yüzünü yıkadı ve giyinmeye başladı. Odasından çıktığında saat 9.30'u geçiyordu. Tom'un uyuduğu odanın kapısı açıktı. O erkenden kalkıp kente geri dönmüştü. Yatak odalarının bulunduğu üst katta bile kahve kokuyordu. Küçük evin karakteristik özelliği bu olmalıydı. Tony, iki tarafı trabzanlı bu basit merdivenden aşağıya inip yatak ve yemek odalarıyla kaptanın bürosunun bulunduğu koridordan geçerken kahve kokusu daha da arttı. Beyaz pike elbisesiyle verandaya geldiğinde çok canlı ve keyifliydi. Bayan Schwarzkopf ve oğlu kısmen toplanmış olan masada yalnız başlarına oturuyorlardı. Evin hanımı kahverengi elbisesinin üstüne mavi kareli bir önlük takmıştı. Önünde bir anahtar demeti vardı. Bayan Schwarzkopf hemen ayağa kalkarak "Çok çok özür dilerim Mademoiselle Budenbrock. Sizi bekleyemedik. Bizler basit insanlarız, erken kalkarız. Yapılacak bir sürü iş var." Schwarzkopf bürosuna gitti. "Mademoiselle bize kızmadılar değil mi?" dedi. Tony de özür diledi onlardan. "Her zaman böyle çok uyuduğumu sanmayın. Kendimi suçlu buluyorum ama dün geceki içki de..." Evin genç oğlu gülümsemeye başladı. Elinde piposuyla masanın arkasında duruyordu ve önünde bir gazete vardı. Tony ona dönerek "Evet, bütün suç sizde," dedi. "İyi sabahlar dilerim. Benimle sürekli kadeh tokuşturdunuz. Şimdi soğuk kahve içmek zorundayım elbette. Bu saate kadar kahvaltımı bitirmiş ve denize girmiş olmalıydım." "Hayır, bir genç bayan için erken bir saat bu. Ben girdim denize sabahın 7'sinde. Su oldukça soğuktu. 7 dereceydi. Sıcacık yataktan sonra biraz kesiyor insanı." Tony masaya otururken "Benim ılık suda yüzmek istediğimi de nereden biliyorsunuz Monsieur?" dedi. "Kahvemi soğutmamışsınız Bayan Schwarzkopf. Ama izin verin kendim koyayım fincanıma. Çok teşekkür ederim." Ev sahibi bayan konuğunun ilk lokmaları nasıl yediğini seyrediyordu. "Mademoiselle ilk geceleri nasıl geçirdiler acaba? Rahat uyuyabildiniz mi?" "Şiltenin içinde deniz yosunu var. Bizler kendi halinde insanlarız. Ama şimdi kahvaltınızın tadını çıkarmanızı ve güzel bir öğle öncesi geçirmenizi dilerim. Mademoiselle kumsalda bazı tanıdıklara da rastlayacaktır kuşkusuz. Eğer bir sakıncası yoksa oğlum da gelsin sizinle. Sizinle daha fazla ilgilenemeyeceğim için özür dilerim. Fakat yemeğe bakmam lazım. Öğle yemeğinde kızarmış sucuk var. Elimizden geldiği kadar güzel şeyler sunmaya çalışacağız." Tony evin oğluyla yalnız kalınca "Petek balından şaşmayacağım," dedi. "Evet, sizin de dediğiniz gibi insan o zaman ne yediğinin farkına varıyor." Genç Schwarzkopf ayağa kalktı ve piposunu verandanın korkuluğuna bıraktı. "İçmenize bakın, beni hiç rahatsız etmiyor. Evde kahvaltıya indiğimde babamın pirosunun kokusu içeriye sinmiş olur. Sonra birden, söylesenize bir yumurtada 250 gram etin besin değeri olduğu gerçek mi?" diye sordu. Genç adamın yüzü kıpkırmızı oldu. Gülmeyle öfke arasında bir yüz ifadesi arasında "Acaba Mademoiselle Budenbrock benimle alay mı ediyorlar?" dedi. "Dün gece babamdan güzel bir fırça yedim zaten. Tıpla ilgili konuşup bilimsel ukalalık yapıyorum diye." Şaşkınlıktan kahvaltısına bir an ara veren Tony, "Ama ben öğrenmek için sordum. Bilimsel ukalalık. Bu da ne demek oluyor? Ben gerçekten biraz bilgi edinmek istiyorum. Tanrım, aptalım biriyim ben. Sesemi Wedgebrot'un yatılı okulundaki en tembel öğrencilerden biriydim. Oysa siz çok bilgilisiniz." İçten içe, "Bilimsel ukalalık da ne demekmiş?" diye düşünüyordu. İnsan yabancılar arasında kuşkusuz en iyi yanını göstermeli, güzel sözler bulup hoşa gidecek şeyler söylemeli. Öyle değil mi? Bu sözlerle gönlü okşanan delikanlı, "Söylediğiniz bir bakıma doğru, besin değeri açısından bir yumurta 250 gram ete eşittir." Bunun üzerine Tony yarıda bıraktığı kahvaltısına genç Schwarzkopf da piposunu içmeye devam etti. Bir yandan da Sesame Wedgebrot'tan, Tony'nin yatılı okulda geçirdiği günlerden, okul arkadaşlarından, yeniden Amsterdam'a dönen Gerda Arnoldsen'den ve açık saçları ta kıyıdan en azından açık havada seçilebilen Armgard von Schelling'den söz ettiler. Tony kahvaltısını bitirip ağzını sildikten sonra gazetede işaret ederek sordu. Yeni haberler var mı? Genç Schwarzkopf güldü ve alaycı bir yüz ifadesiyle başını iki yana salladı. Ah hayır, ne olacak ki? Bilirsiniz bu kent haberleri gazetesi sefil ve küçük bir gazete. Ya öyle mi? Ama babamlar hep bunu okurlar. Evet ama dedi delikanlı ve yüzü yine kızardı. Gördüğünüz gibi ben de onu okuyorum ama şu toptancı tüccar konsül falancanın evliliğinin gümüş yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığını öğrenmek hiç de önemli bir haber değil. Öyle, öyle görüyorum ki gülümsüyorsunuz. Ama başka gazeteleri okumuş olsaydınız, örneğin Königsberger Hartungske Zeitung ya da Rheinische Zeitung gibi, o zaman bu gazetelerin çok daha farklı olduklarını görürdünüz. Prusya kralının da söylediği gibi. Ne söylemiş Prusya kralı? Hayır hayır, onun söylediklerini bir bayanın önünde tekrar edemem. Yüzü yeniden kızardı ve Tony'ye acı veren zorlama bir ironik gülümsemeyle devam etti. Bu gazete hakkında oldukça talihsiz sözler söyledi. Bu gazetenin hükümetle arası iyi değildi. Soylu kişilerle, rahiplerle ve büyük toprak sahipleriyle kavgalıydı. Sansür kurulunu aldatmasını çok iyi biliyordu. Peki ya siz, sizin aranız nasıl soylularla? Benim mi? Dedi genç adam ve yüzü yine kızardı. Tony ayağa kalktı ve şöyle dedi. Bunun hakkında başka bir zaman konuşuruz. Artık kumsala gitsem nasıl olur? Bakın, deniz neredeyse masmavi oldu. Bugün artık yağmur da yağmaz. Yeniden denize girmeyi o kadar çok istiyorum ki. Bana arkadaşlık eder misiniz? Kısım 7. Tony büyük hasır şapkasını başına geçirmiş ve güneşten korunmak için şemsiyesini açmıştı. Çünkü denizden hafif bir rüzgar esmesine rağmen hava çok sıcaktı. Genç Schwarzkopf da başında gri fötr şapkası ve elinde kitabıyla Tony'nin yanında yürüyor ve ara sıra onu yandan süzüyordu. Vorderhie Caddesi boyunca yürüdüler ve Kaplıca Oteli'nin bahçesindeki güneşli, sessiz ve çakıllı yollardan ve gül alanlarından geçtiler. Çam ağaçları arasına gizlenmiş müzik pavyonu, otelin pasta salonu ve uzun bir ara bina ile birbirine bağlanan her iki İsviçre tipi evin karşısında sessizce duruyordu. Saat 11.30'a geliyordu. Otel müşterileri plajda olmalıydılar. İki genç, bankların ve kocaman bir salıncağın bulduğu çocuk oyun parkından geçti. Sıcak Kaplıca evlerinin önünden geçerek güneş ışığının parlattığı tarladan ağır ağır yürüdüler. Güneşin yakıcı sıcaklığı çimenlerin üzerine çökmüştü ve üzerlerinde mavi mavi sineklerin vızıldayarak uçuştuğu yabanıl otların keskin kokusu yükseliyordu. Denizden tek düze ve hafif bir hışırtı sesi geliyordu. Uzaklarda arada bir küçük küçük köpükler göze çarpıyordu. Tony, "Nedir bu okuduğunuz kitap?" diye sordu. Delikanlı kitabı iki elinin arasına aldı ve sayfaları arkadan öne doğru hızla karıştırdı. "Size göre değil, Matmazel Budenbrock. Baştan sona kan, bağırsaklar ve bunun gibi tatsız şeyler var içinde. Bakın işte burada akciğer ödemi anlatılıyor. Almancası akciğer felci. Bu hastalıkta ciğerlerde içi su dolu kabarcıklar oluşur. Çok tehlikelidir, zatürreye dönüşür. Ağır vakalarda hasta soluk alıp veremez hale gelir ve aniden ölüverir. İşte bütün bunlar baştan aşağı soğuk bir biçimde anlatılıyor. Çok fena ama doktor olmak için de bizim Grabow günün birinde emekli olunca aile doktorumuz olmanız için çaba göstereceğim, tamam mı? Ya, peki ben de sizin ne okuduğunuzu sorabilir miyim Matmazel Budenbrock? Hoffman adını duymuş muydunuz diye sordu Tony. Hani şu orkestra şefini ve altın tencereyi yazan mı? Evet, çok güzel şeyler yazıyor. Ama yazdıkları daha çok bayanlar için. Günümüzde erkekler daha başka şeyler okumalı. Tony birkaç adım yürüdükten sonra, şimdi size bir şey sormak istiyorum dedi kararlı biçimde. Adınızın ne olduğunu sormak istiyorum size. Bir kere olsun öğrenebilmiş değilim. Bu beni çok sinirlendiriyor. Epeyce kafa yordum buna. Buna kafa mı yordunuz? Evet öyle, işimi zorlaştırmayın ne olur. Belki bunu size sormam uygun değil ama çok merak ediyorum. Şey, yaşadığım sürece bunu öğrenmeme gerek yok aslında. Genç Schwarzkopf adının Morten olduğunu söyledi ve yüzü her zamankinden daha da çok kızardı. Morten mi? Hoş bir isim. Demek hoş bir isim. Evet tanrım. Hintz ya da Kunz olmasından çok daha iyi. Çok çok özel, biraz da yabancı kokan bir havası var. Anladığım kadarıyla siz romantik duyguları ağır basan bir genç kızsınız, Matmazel Budenbrock. Hoffman'ın kitaplarını çok okuyorsunuz. Sorunuza gelince olayın aslı şu. Büyük babam yarı Norveçliydi ve adı da Morten idi. Beni vaftiz ederlerken onun adını vermişler. Hepsi bu kadar. Tony kumsalın hemen kenarında yükselen yabanıl sazların arasından dikkatli dikkatli yürüyordu. Önlerinde yer yer yuvarlak damlı ve tahtadan yapılmış kulübeler uzanıyordu. Kulübelerin aralarından suyun hemen kenarına konulmuş hasır koltuklar görülüyordu. Hasır koltukların çevresinde sıcak kumlara uzanmış bir sürü aile vardı. Gözlerine mavi güneş gözlükleri takmış, kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları okuyan bayanlar, bastonlarıyla kumda miskin miskin resimler çizen açık renk giysili erkekler ve kumları kürekleyen, yerlerde takla atan, kumları eşeleyip su çıkartan, tahta kalıplarla kumdan pastalar yapan, tüneller kazan, alçak dalgalara doğru yalın ayak koşan ve gemilerini yüzdüren bronz tenli ve kocaman hasır şapkalı çocuklar. Tahtadan yapılmış plaj sağ taraftan denizin içine doğru uzanıyordu. "Şimdi doğruca Möllendorf'ların kulübesine gidiyoruz," dedi Tony. "Ama şimdi şu tarafa sapalım." "Hay hay, onlara katılacaksınız herhalde. Ben şu arkadaki kayalıklara otururum." "Katılmak mı? Şey, yalnızca bir günaydın diyecektim. Ama doğrusunu söylemek gerekirse isteyerek de değil. Bunu bilmenizi isterim. Ben buraya iç huzuru bulmak için geldim." "İç huzuru mu? Kimden kaçıyorsunuz ki?" "Şey, birinden." "Dinleyin Mademoiselle Budenbrock. Size bir şey daha soracağım. Ama daha sonra, zamanı gelince. Şimdi Allah'a ısmarladık dememe izin verin. Gidip şu arkadaki kayalıkların üstüne oturayım." Tony ciddi bir yüz ifadesiyle, "Sizi tanıştırmamı istemiyor musunuz Bay Schwarzkopf?" dedi. "Hayır, hayır," dedi Morten çabuk çabuk. "Çok teşekkür ederim. Sizin de bildiğiniz gibi onların arasında yerim yok benim. Ben gidip şu arkadaki kayalıkların üstüne otururum." Tony büyükçe bir gruba doğru yürürken Morten Schwarzkopf da sağ, plajın hemen yanında dalgaların çarparak yıkadığı büyük büyük kaya parçalarının yanına gitti. Möllendorf'ların kulübelerinin önüne Hagenstrom, Kistenmaker ve Frisch de gelmişler. Hepsi birlikte bir grup oluşturmuşlardı. Bütün buraların sahibi olan Hamburglu konsul Fritz ve kadın avcısı Peter Dahlmann'ın dışında hepsi de bayan ya da çocuktu. Çünkü hafta içiydi ve erkeklerin çoğu şehirde işlerinin başındaydı. Sinek kaydı tıraşlı seçkin bir yaşlı bey olan konsul Fritz biraz ötede açık bir kulübenin önüne oturmuş, elinde dürbünüyle ufukta beliren bir yelkenliği seyrediyordu. Başındaki geniş kenarlı şapkası ve yuvarlak kesilmiş denizci sakalıyla Peter Dahlmann, kuma yaydıkları plaj havlularının üstüne uzanan ya da yelken bezinden yapılmış küçük koltuklara oturan bayanların yanına dikilmiş, sohbet ediyordu. Kır düşmüş saçlarını rastgele taramış, elindeki uzun saplı gözlüğü ile oynayan kızlık soyadı Langals olan bayan senatör Möllendorf, henüz daha büyümemiş fakat kulaklarına daha şimdiden annesi gibi pırlanta küpeler takmış olan Julian ve annesi bayan konsül Hagenstrom, kızıyla birlikte bayan konsül Kistenmaker ve başına bir bone geçirmiş, plaj işlerini gözden geçirmekte olan kırışık yüzlü bayan konsül Fritz. Bayan Fritz'in buluşmaları, çocuk balolarını, piyango çekilişlerini ve yelken yarışlarını düşünmekten yorulduğu belli oluyordu. Kitap okuyanın biraz ötesinde oturuyordu. Çocuklar deniz kenarında oynuyorlardı. Kistenmaker ve oğulları firması son yıllarda C.F. Köpen'i piyasadan silmeye başlayan ve sürekli gelişen bir şarap firmasıydı. Edward ve Stefan adını taşıyan her iki oğlan da babalarının işinde çalışıyordu. Konsül Dölman da Justus Kröger'in sergilediği davranışlardan hiçbiri yoktu. O yaman bir çapkındı. Sosyete içinde ölçüyü çoğunlukla kaçıran bir kadın avcısıydı. Rahat, pervasız ve gürültücü tavırlarıyla bayanlar tarafından çok sevildiğini biliyordu. Bir keresinde bu Denbrock'ların verdiği bir ziyafette yemeğin masaya getirilmesi gecikip evin hanım mahcup duruma düşüp konuklar sıkılmaya başlayınca gürültülü sesiyle sunulan yemekler hakkında konuşarak herkesi yeniden neşelendirmişti. "Ben hazırım bayan konsül." Bu gürültülü ve kaba sesiyle ve Kuzey Alman lehçesiyle süslediği deyimlerle gerçek olduğu kuşkulu öyküler anlatıyordu. Gülmekten yorgun ve bitkin düşen bayan senatör Möllendorf, o bir başka öyküye geçmeden önce bağırdı. "Bay konsül, ne olur biraz ara verin." Tony Budenbrock, Hagenstromlar tarafından soğuk ama ötekiler tarafından çok sıcak karşılandı. Konsül Fritz'in kendisi bile küçük kulübesinin merdivenlerinden çabuk çabuk inerek ona koştu. Çünkü Budenbrock'ların gelecek yazda buraya gelip plajlarını ziyaret etmesini umuyordu. Konsül Dölman, mümkün olduğunca kibar bir dille "Emrinizdeyim matmazel," dedi. Çünkü bayan Budenbrock'un kendisinin davranışlarından hoşlanmadığını biliyordu. Gruptan daha başka sesler de yükseldi. "Mademoiselle Budenbrock, siz burada mıydınız? Ne güzel bir sürpriz. Ne zamandan beri? Ne zarif bir tuvaletiniz var. zarif sözcüğünü yanlış söylüyorlardı. Nerede kalıyorsunuz? Schwarzkopf'larda mı? Kaptanın evinde mi? Ne müthiş. Bence de müthiş. Müthiş sözcüğü yanlış söyleniyordu. Kaplıca Oteli'nin sahibi Konsül Fritz bu durumdan pek hoşlanmamıştı. Ama bunu hissettirmeden kentte mi kalıyorsunuz diye tekrar etti. Fritz'in eşi de gelecek toplantımıza katılıp bizleri sevindirir misiniz dedi. Çok yazık. Travemünde çok az kalacakmış dedi bir başka bayan. Bayan Hagenstrom, Senatör Möllendorf'un eşinin kulağına fısıldayarak ''Ne dersin hayatım, şu Budenbrocklar biraz kendine özgü insanlar değil mi?'' dedi. ''Henüz daha denize girmediniz değil mi?'' diye sordu bir başka bayan. ''Genç bayanlardan bugün henüz denize girmemiş biri var mı?'' ''Marisen, Julien, ya sen Louise?'' ''Matmazel Antoni, arkadaşlarınız da sizinle birlikte girerler denize.'' Gruptaki birkaç kız Tony ile birlikte denize girmek için yerlerinden kalktılar. Peter Dolman genç bayanlara kumsalda eşlik etme fırsatını kaçırmadı. Tony, Julian Hagenstrom'a ''Tanrım birlikte okula gittiğimiz günleri anımsıyor musunuz hala?'' diye sordu. ''Evet evet'' dedi Julian şikayet eder gibi. ''Tüm şeytanlıklar da sizin başınızın altından çıkardı.'' Hep birlikte kumsalın yukarısından çifter çifter yerleştirilmiş tahtaların arasından geçerek plaja doğru yürüdüler. Tony, Morten Schwarzkopf'un kitap okuduğu kayalıkların yanından geçerken başını birkaç kez ve çabuk çabuk sallayarak ona selam verdi. Meraklı kızlardan biri hemen sordu. ''Tony, kime selam verdin öyle?'' ''Ah, Schwarzkopf'ların oğlu buraya kadar bana eşlik etti de'' dedi. Julian Hagenstrom, ''Kaptanın oğlu mu?'' diye sordu ve keskin ve kara gözlerini önünden geçen bu şık kızlara biraz hüzünle bakan Morten'e dikti. Tony bunun üzerine yüksek sesle şöyle dedi. ''August Möllendorf'un burada bulunamayışına çok üzülüyorum. Kumsalda hafta içi günler onsuz çok sıkıcı geçecek.'' Kısım 8. Tony Budenbrock'un Travemünde'de geçirdiği yaz tatilinin en güzel günleri böylece başlamış oldu. Birdenbire bir çiçek gibi açılmış, üstündeki ağır yük kalkmıştı. Sözlerine ve hareketlerine yeniden canlılık gelmişti. Çok neşeli ve boş vermişlik bir hali vardı. Konsül pazarları Tom ve Christian'la Travemünde'ye geldiğinde kızını bu neşeli halini görünce çok seviniyordu. Hep birlikte tabldot diyorlar, pastanenin çadır bezi tentesi altında ve müzik eşliğinde kahvelerini içiyorlar ve Justus Kröger ve Peter Dolman gibi neşeli insanları görmek için iç salona geçip rulet oynayanları seyrediyorlardı. Bayan Konsul Budenbrock'un kendisi rulet oynamıyordu. Tony bol bol güneşleniyor, denize giriyor, Bayan Schwarzkopf'un hazırladığı ballı baharatlı çavdar çöreklerini ve soslu sucuk kızartmasını yiyor ve Morten'le uzun yürüyüşler yapıyordu. Kıyı boyunca yürüyerek denizi ve yemyeşil kırları seyrettikleri yüksek tepeye, komşu yerleşim birimindeki deniz tapınağına gidiyorlar ya da Kaplıca Oteli'nin arkasında bulunan büyük tabuldot cıngırağının asılı bulunduğu ormanda dolaşıyorlar ya da Trave'den kürek çekerek karşıya geçip Prival'de kehribar arıyorlardı. Morten hoş sohbet bir yol arkadaşıydı. Ne var ki hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyi eleştiren hırçın bir yanı vardı. Hemen her konu hakkında sert ama adil görüşler ileri sürüyordu ve bunları yüzü kızararak da olsa büyük bir kararlılıkla ifade ediyordu. Tony onun bu durumuna biraz üzülüyor ve biraz beceriksizce de olsa öfkeli hareketlerle soylulara budala ve aşağılık yaratıklar diye saldırmaya başlayınca onu frenlemeye çalışıyordu. Ama Morten'in kendi annesinin ve babasının yanında söyleyemediği düşüncelerini kendisine açtığı ve kendisine güven duyduğu için de çok gurur duyuyordu. Genç adam ona bir gün şöyle dedi. ''Bunu size mutlaka anlatmalıyım. Göttingen'deki odamda büyük bir iskelet var. Tellerle tutturulmuş kuru bir iskelet. Ben bu iskelete eski bir polis üniforması giydirdim. Parlak bir fikir değil mi? Ama Tanrı aşkına bunu babama söylemeyin.'' Tony, kentli dostlarıyla kumsalda ya da Kaplıca Oteli'nin bahçesinde sık sık dolaşmaktan geri kalmıyordu. Şu ya da bu toplantılara ve yelkenle dolaşma partilerine çağrılıyordu. Morten o zaman kayalıklarda oturuyordu. Bu kayalıklar sözcüğü tanıştıkları ilk günden beri iki genç arasında sıkça kullanılan bir söylem biçimi olmuştu. Kayalıklarda oturmak, yalnızlık ve can sıkıntısı demekti. Gökyüzüyle birleşmiş gibi görünen denizin çepeçevre gri bir tülle örtüldüğü, kumsalı ve yolları suların bastığı yağmurlu bir günde Tony şöyle dedi ona. ''Bugün kayalıklarda birlikte oturacağız, yani verandada ya da oturma odasında. Can sıkıcı buluyor olsam da bu durumda sizin o üniversiteli türkülerinizi dinlemekten başka bir şey kalmıyor bana.'' ''Evet'' dedi Morten. ''Hadi oturalım öyleyse. Ama bilmelisiniz ki siz yanımda olunca kaya filan kalmıyor.'' Morten babasının yanında bu tür sözler etmiyordu ama konuştuklarını annesinin duymasında bir sakınca görmüyordu. Bir gün Tony ve Morten öğle yemeğinden sonra masadan aynı anda kalkıp dışarıya çıkmaya hazırlanınca Kaptan Schwarzkopf ne oluyor diye sordu. Bizim gençler nereye gidiyorlar böyle? Morten, Bayan Buddenbrook'ta deniz tapınağına kadar biraz yürüyeceğiz diye yanıtladı babasını. Ya demek öyle. Söyle bakalım benim sevgili oğulcuğum. Odanda oturup da şu sinir sistemlerini tekrarlasan daha iyi olmaz mı? Yoksa Göttingen'e dönünceye kadar öğrendiklerinin hepsini unutmuş olacaksın. Ama Bayan Schwarzkopf yumuşak sesiyle, ''Tanrım, sen neler söylüyorsun böyle, Diderik? Neden gitmesin? Rahat bırak çocuğu, tatilde canı ne istiyorsa yapsın. Konuğumuzla hiç mi görüşmeyecek?'' diye itiraz etti. Böylece iki genç birlikte gittiler. Kumsal boyunca yürüyorlardı. Denizin hemen kenarından azgın dalgaların ıslattığı, düzelttiği ve sertleştirdiği yoldan zahmetsizce yürüyorlardı. Beyaz ve küçük küçük midyeler her tarafa saçılmıştı. Uzun, iri ve opal renkli olanları da. Denizin kenarları yosunlarla kaplıydı. Yuvarlak meyveleri üstüne basılınca patlayan sarı, yeşil ve ıslak yosunlarla kaplıydı. Yüzerken insanın bacağına değince çok fena yakan deniz anaları da vardı. Aralarında kırmızı, sarı ve zehirli deniz anaları. 13. ayrımın sonu. Sayfa No. 122. Devamı 14. ayrımda.